Ayrım 84.
Ulusal verimlilik hareketi, ulusun karar üretme durumunda olan iş ve eğitim dünyalarında yer alan seçkinleri arasında ülkenin öbür ileri toplumlar karşısında rekabet gücünü giderek daha çok kaybetmesi diye görülen süreci tersine çevirecek önlemler konusunda yapılan geniş tabanlı bir tartışma idi. Ticari bilgi, beceri, eğitim ve öğrenim düzeyleri, üretim verimliliği, gelir ve durumları daha kötü olanlar arasında yaşam sağlık ve konut standartları açısından bakıldığında 1900 yılının bir numaralı gücü sahip olduğu yeri kaybediyor görünüyor ve bu durum ülkenin uzun vadeli stratejik konumu yönünden korkunç anlamlar taşıyordu. Böylece yenilenme ve yeniden teşkilatlanma çağrıları soldan ne kadar gelmişse sağdan da en az o kadar gelmiştir. Bu tür kampanyalar orada burada reform yapılmasına yol açarlar. Ancak reformun kendisi gerilemenin doğrulanmasıdır. Çünkü bu tür bir kampanya ülkenin öncülüğünün tartışılmadığı birkaç 10 yıl öncesinde gerekli olmamıştır. Yazar G.K. Chesterton alaycı bir dille güçlü kuvvetli bir adamın beden yeterliği konusunda kafa yormadığını söyler. Ancak zayıf düştüğü zaman sağlıktan söz edecektir. Bunun gibi bir büyük gücün kuvvetli ve rakipsiz olduğu zamanlarda yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini tartışma ihtimali nispi olarak zayıfladığı zamana göre çok daha azdır. Daha dar bir çerçevede düşünürsek, Amerikan sanayi tabanındaki ufalma devam ederse, bu durumun ülkenin yüksek stratejisi açısından ciddi bir anlamı olacaktır. İleriki dönemlerde çarpışan taraflar karşılıklı olarak nükleer cehennemi yaratmaktan korktukları için, konvansiyonel düzeyde kalacak geniş çaplı bir savaş yapılsa, bunun kilit sanayilerde yıllar boyu süren gerileme, fabrikalardaki işçi istihdamında meydana gelmiş olan aşınma ve benzerinden sonra, Birleşik Devletler'in verim kapasitesi üzerinde ne gibi bir etki yaratacağını merak etmemek mümkün değildir. İnsan buna bağlı olarak Evans'ın 1904 yılında İngiliz sanayindeki zayıflamanın bu ülkenin gücüne olan etkileri konusundaki dehşet dolu feryadını hatırlamaktadır. Diyelim ki yabancı rekabeti yüzünden tehdit altındaki bir sanayi ulusal savunma sisteminizin ta temelinde yatmaktadır. O zaman haliniz ne olur? Bir demir sanayiyi büyük bir mühendislik iş kolu olmadan edemezsiniz. Çünkü modern harp söz konusu olunca filolarınızı ve ordularınızı oluşturacak ve onları yeterli bir bakım düzeyinde tutacak araçlarınız olmaz. Amerika'nın sanayi kapasitesindeki gerilemenin bu kadar şiddetli olabileceğini tasavvur etmek güçtür. İmalat tabanı Edward dönemi İngiltere'sininkinden o kadar daha geniştir ki ve önemli bir nokta olarak savunmayla ilgili sanayiler Pentagon'un sürekli siparişleriyle beslenmekle kalmamış, madde yoğun imalattan bilgi yoğun imalata, yüksek teknoloji imalatına olan geçişe de ayak uydurmuştur. Bu daha uzun vadede Batı'nın kritik nitelikli ham maddelere olan bağımlılığını da azaltacaktır. Gene de söz gelimi montajı yabancı ülkelerde yapılarak Birleşik Devletler'e gönderilen yarı iletkenlerin çok büyük bir oranda oluşu ya da yarı iletkenlerden mümkün olduğu kadar farklı bir ürün düşünecek olursak Amerikan gemi taşımacılığında ve gemi yapımında meydana gelen aşınma veya Amerika'daki pek çok madenin ve petrol alanının kapatılması. Bu tür eğilimler uzun süreli bir büyük güç ortaklık savaşı olduğu takdirde ancak zararlı olabilirler. Üstelik tarihteki örneklerin bir geçerliği olduğunu kabul edersek diyebiliriz ki savaş sırasında üretimde meydana gelebilecek herhangi bir artış üzerindeki en kritik kısıtlama genellikle usta zanaatçıların bulunmamasından doğmuştur. Bu da insana gene Amerika'daki fabrika işçisi yani genellikle usta zanaatçı istihdamında meydana gelen geniş çaplı ve uzun vadeli gerilemeyi düşündürmektedir. Bundan oldukça farklı ama uygun bir yüksek stratejinin sürdürülebilmesi için aynı ölçüde önemli olan bir sorun da ekonomideki yavaş büyümenin Amerika'daki toplumsal politik uyuşma üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Birleşik Devletler 20. yüzyılda Avrupalıları şaşkınlığa düşürecek derecede görünüşteki sınıf politikasından kurtulmayı başarmıştır. Bu durumun şu gerçeklerden doğduğunu tahmin edebiliriz. Gelen göçmenlerin çoğu başka yerlerdeki katı toplumsal koşullardan kaçıyordu. Ülkenin çok geniş oluşu, kendi ekonomik konumları yüzünden hayal kırıklığına uğrayanların batıya kaçmalarına imkan sağladı ve aynı zamanda işçilerin teşkilatlanmasını söz gelimi Fransa ya da İngiltere'de olduğundan çok daha zor bir hale getirdi. Ülkenin coğrafi boyutları ve bu boyutlar içinde girişimcilere sunduğu fırsatlarda esasla yeni koşullara göre uyarlanmamış bir tür laissez-faire kapitalizminin gelişmesini teşvik etmiş ve bu sistem ara sıra soldan gelen karşı saldırılara rağmen ulusun politik kültürüne egemen olmuştur. Sonuç olarak Birleşik Devletler'de zenginlerle yoksullar arasındaki kazanç farkı öbür sanayileşmiş ileri ülkelerde olduğundan önemli bir oranda daha geniştir. Aynı sebeple sosyal hizmetlere yapılan devlet harcamaları benzer ülkelerdekine göre GSMH içinde daha küçük bir paya sahiptir. Yoksullar ve yaşlılar için aile temelinde çok daha güçlü bir destek sistemine sahip görünen Japonya dışında. Ortada olan sosyoekonomik eşitsizliklere rağmen sınıf politikasının bulunmayışında Birleşik Devletler'in 1930'lu yıllardan bu yana olan genel büyümesine, nüfusun çoğunluğuna, kişisel durumlarını düzeltme umudu vermesinin, daha rahatsız edici olarak da Amerikan toplumunun en yoksul 1/3 bölümünün düzenli oy kullanmak üzere seferber edilmemiş olmasının payı da açıktır. Ancak bir taraftaki beyaz etnik gruplar ile öbür taraftaki siyah ve İspanyol etnik gruplar arasında görülen farklı doğum oranları ve tabii Birleşik Devletleri olan göçmen akışındaki değişiklikler düşünülünce, ayrıca imalat alanında oldukça yüksek kazançlı işlerden milyonlarcasının kaybına ve hizmetler alanında oldukça düşük kazançlı milyonlarca işin yaratılmasına yol açan ekonomik değişimde hesaba katılınca, dolar değerinde meydana gelen aşırı düşmeler ve büyümenin yavaşlaması sonucu sürekli bir ekonomik güçlükler dönemine girilmesi halinde, Amerikan ekonomisine egemen olan normların, devlet harcamalarının düşük tutulması, zenginlerden düşük vergi alınması, korunabileceğini varsaymak akıllıca olmaz. Bu durumun işaret ettiği bir başka şey de şudur ki, dıştan gelen tehditlere savunma harcamalarını artırarak tepki gösteren ve bütçe bunalımına mevcut sosyal harcamaları keserek karşılık veren bir Amerikan yönetimi, sonuçta ters bir politik tepkiye yol açma riskine girebilir. Bu bölümde ele alınan öbür güçler için de söz konusu olduğu gibi, ulusal önceliklerin belirlenmesinde savunma, tüketim ve yatırım arasındaki sürekli üç yönlü gerilimle başa çıkmanın kolay yolları yoktur. Bu nokta bizi ister istemez yavaş ekonomik büyüme ile yüksek savunma harcamaları arasındaki hassas ilişkiye götürmektedir. Savunma harcamaları ekonomisi konusundaki tartışma çok çekişmeli bir tartışmadır ve Amerikan ekonomisinin büyüklüğü ve çeşitliliği, büyük devlet sözleşmelerinin sağlayabileceği itici güç ve silah araştırmalarından gelen teknik yan ürünler hatırda tutulursa, ortadaki belirtiler yalnızca tek bir yöne işaret etmektedir. Ama bizim amaçlarımız için önemli olan işin karşılaştırmalı boyutudur. Savunma harcamaları çoğu kez işaret edildiği gibi, Eisenhower yönetimi sırasında GSMH'nin %10'unu, Kennedy yönetimi sırasında da %9'unu oluşturmuş olsa bile, Birleşik Devletler'in global üretim ve zenginlik içinde o zamanlar sahip olduğu pay, bugünkünün yaklaşık 2 katıydı. Daha önemlisi de Amerikan ekonomisi o dönemde ne geleneksel ne yüksek teknoloji imalatında bugünkü tehditlerle karşı karşıya değildi. Dahası eğer Birleşik Devletler bugün GSMH'sinin %7 ya da daha fazlasını savunma harcamalarına ayırmaya devam ederken ekonomi alanındaki başlıca rakipleri özellikle de Japonya çok daha küçük bir oranda para ayırıyorsa o zaman ipso facto bu ülkelerin sivil yatırımlar için serbest olan paraları potansiyel olarak daha fazla demektir. Eğer Japonlar ve Batı Almanlar ticari araştırma geliştirmeye ağırlık verirlerken Birleşik Devletler araştırma geliştirme etkinliklerinin büyük bir bölümünü orduyla bağlantılı üretime yatırmaya devam ederse ve eğer Pentagon'un harcamaları ülkenin bilim adamları ve mühendislerini dünya piyasası için mal tasarımı ve üretimden uzaklaştırırken öbür ülkelerdeki bu tür personel esas olarak sivil tüketici için daha iyi ürünler çıkarmak üzere uğraşırsa, o zaman Amerika'nın dünya imalatı içindeki payının sürekli olarak gerilemesi kaçınılmazdır. Ve büyüme hızları kendilerini pazar yerine adayan ve kaynakların savunmaya yöneltilmesinde daha az istekli olan ülkelerdekine göre daha yavaş olacaktır. Bu eğilimlerin Birleşik Devletleri daha uzun vadede birbirinden beter iki seçeneği olan son derece çetin bir açmaza sürükleyeceğini söylemeye gerek bile olmayabilir. Sırf asıl global süper güç olduğu ve Japonya ya da Batı Almanya gibi bölgesel bir güçten çok daha geniş askeri taahhütleri bulunduğu için çok daha büyük bir savunma kuvvetine ihtiyacı vardır. Tıpkı İmparatorluk İspanya çağdaşlarınınkinden çok daha büyük bir orduya sahip olma gereğini duyduğu, Victoria dönemi İngiltere'sinin başka ülkelerin hepsininkinden çok daha büyük bir donanma konusunda ısrarlı olduğu gibi. Üstelik SSCB, Amerika'nın dünyanın her yerindeki çıkarları için başlıca askeri tehdit olarak görüldüğü ve bu ülkenin kendi GSMH'sinden çok daha büyük bir oranı savunmaya ayırdığı belli olduğu için, Amerika'daki karar mercileri, Rusya ile olan silah yarışını kaybetmekten ister istemez kaygı duymaktadırlar. Ancak karar mercileri arasında daha makul düşünebilenler şunu da görebilirler ki silahlanma yükü Sovyet ekonomisini zayıflatmaktadır ve eğer iki süper güç verimsiz bir alan olan silahlanmaya ulusal zenginliklerinden giderek daha çok pay ayırmayı sürdürürlerse kısa bir süre sonra kritik nitelikli soru belki de şu olacaktır. Büyümekte olan Japonya, Çin ve benzeri devletlere kıyasla kimin ekonomisi en hızlı olarak gerileyecektir? Silahlanmaya az yatırım yapılması, Birleşik Devletler gibi dünya üzerinde aşırı yayılmaya gitmiş bir gücün kendisini her yerde tehlikelere açık hissetmesi sonucunu doğurabilir. Ancak silahlanmaya yapılan çok yüklü yatırımlarda ülkeye kısa vadede daha büyük güvenlik sağlarken Amerikan ekonomisinin ticari rekabet gücünü öylesine aşındırabilir ki ülke uzun vadede daha az güvenli hale gelir. Bu konuda da tarihteki benzer örnekler cesaret verici değildir. Çünkü bundan önceki bir numaralı ülkelerin karşı karşıya kaldıkları ortak açmaz şu olmuştur. Nispi ekonomik güçleri azalırken konumlarına yönelen dış tehditler onları kaynaklarını giderek daha çok miktarlarda askeri sektöre ayırmaya zorlamıştır. Bu ise verimli yatırımlara yer bırakmaz ve zamanla daha yavaş büyüme, daha ağır vergiler, ülke içinde harcama önceliklerine ilişkin görüşlerde daha derin çatlaklar, savunma yükünü taşıma kapasitesinde zayıflama biçiminde ortaya çıkan ters yönlü bir akıma yol açar. Eğer tarihte görülen düzen gerçekten böyleyse, insan şovun son derece ciddi şakasının sözlerini değiştirerek şöyle demekten kendisini alamıyor. Roma düştü, Babil düştü, sıra Scars değil de gelecek. O halde olabildiğince geniş kapsamı içinde düşünürsek, kamuoyunda gittikçe daha çok tartışılan Birleşik Devletler mevcut konumunu koruyabilir mi sorusuna verilecek tek cevap hayırdır. Bu da sırf sürekli başkalarının önünde bulunmanın hiçbir toplumun kaderi olmayışındandır. Çünkü böyle bir şey çok eski zamanlardan beri var olan farklı büyüme oranları, teknolojik ilerlemeler ve askeri gelişmeler düzeninin donması anlamına gelir. Öte yandan tarihteki benzer örneklere yapılan bu göndermede Birleşik Devletler'in ufalarak İspanya ya da Hollanda gibi eski öncü güçlerin nispi sönüklüğüne düşecek ya da Roma ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları gibi darılacak anlamına gelmez. İlk iki ülkenin durumuna düşmeyecek kadar geniş ve anlaşıldığına göre öbürleri gibi dağılmayacak kadar homojendir. Günümüz siyaset bilimi literatüründe çok tutulan İngiltere benzetmesi bile ölçülerdeki farklılıklar göz ardı ediliyorsa iyi bir benzetme olmamaktadır. Bu şöyle de ifade edilebilir. Britanya adalarının coğrafi büyüklüğü, nüfusu ve doğal kaynakları başka etkenler söz konusu olmadıkça bu ülkenin dünyada var olan zenginlik ve gücün kabaca %3 ya da 4'üne sahip olması gerektiğine işaret etmektedir. Ama her zaman başka etkenler söz konusu olduğu içindir ki bir dizi özel tarihsel ve teknolojik koşul Britanya adalarının dorukta olduğu sırada dünya zenginliği ve gücünün yaklaşık %25'ine sahip olmasına yetecek şekilde genişlemesine imkan tanımıştır. Ve bu elverişli koşullar ortadan kalktığı içindir ki bugüne kadar olan şey ülkenin daha doğal boyutlarına dönmesidir. Bunun gibi Birleşik Devletler'in büyüklüğü, nüfusu ve doğal kaynaklarının bu ülkenin dünya zenginlik ve gücünün belki %16 ya da 18'ine sahip olması gerektiğine işaret ettikleri ileri sürülebilir. Ancak kendisi için elverişli olan tarihsel ve teknolojik koşullar sayesinde bu pay 1945'te %40 ya da daha fazlasına yükselmiştir. Bugün tanık olduğumuz şey ise bu olağanüstü yüksek rakamdan daha doğal olan bir paya inişin ilk 10 yıllarıdır. Bu gerileme ülkenin günümüzde sahip olduğu çok büyük askeri kapasite ve Amerikan kapitalizmi ile kültürünü enternasyonelleştirme başarısı yüzünden gizli kalmaktadır. Ancak epey ileride dünyadaki zenginlik ve güçten doğal olarak alacağı paya sahip olacak kadar gerilediği zaman bile Birleşik Devletler sırf büyüklüğü dolayısıyla iki kutuplu bir dünyada gene çok önemli bir güç olacaktır. O halde önümüzdeki 10 yıllarda Amerikalı devlet adamlarını bekleyen görev şunu anlamaktır ki geniş kapsamlı bir takım eğilimler harekete geçmiştir ve Birleşik Devletler'in konumunda meydana gelen nispi aşınmanın ağır bir tempoda ve pürüzsüzce gerçekleşmesini sağlamak ve ancak kısa vadede yarar getiren ama uzun vadede sakıncalı olan politikaların bu süreci hızlandırmasına meydan vermemek üzere işleri idare etmek gerekmektedir. Bu ise şu gerçeklerin başkanlık makamından başlayıp aşağı kademelere doğru herkes tarafından anlaşılmasını gerektirmektedir. Dünyadaki teknolojik dolayısıyla da sosyoekonomik nitelikli değişme daha önce hiç olmadığı kadar hızla ilerlemektedir. Uluslararası topluluk politik ve kültürel açıdan düşünüldüğünde varsayılandan çok daha büyük bir çeşitlilik içindedir ve ister Washington'dan ister Moskova'dan gelsin sorunları için önerilen yalın kat çözümlere boyun eğmemektedir. Ekonomik güç ve verimlilik gücü dengeleri artık 1945'teki kadar Birleşik Devletler'den yana bir eğilim göstermemektedir. Askeri alanda bile dengelerin bir ölçüde iki kutuplu bir sistemden çok kutuplu bir sisteme doğru yeniden dağılımına işaret eden belirtiler vardır. Bu sistem içinde Amerika'nın ekonomik ve askeri güç yığılması muhtemelen tek tek öbür ülkelerin hepsininkinden daha büyük olmaya devam edecek ama 2. Dünya Savaşı'nı hemen izleyen 10 yıllardaki kadar orantısız olmayacaktır. Kissinger'ın her zaman için iki kutuplu diye görülen bir dünya içinde politika yürütmenin sakıncalarıyla ilgili gözlemleri, hatırlanırsa bu tek başına kötü bir şey değildir. Rusya'nın değişen dünya gücü dinamiğinden çok daha fazla etkileneceği kabul edilirse, bunun kötü bir şey olarak görülme ihtimali daha da azalacaktır. Amerika'nın önderlik gücünde meydana gelen aşınmaya ilişkin tüm tartışmalarda tekrar tekrar işaret edilmesi gereken nokta şudur ki, söz konusu olan gerileme salt anlamda değil, nispidir ve bu yüzden de tümüyle doğaldır. Birleşik Devletler'in gerçek çıkarlarına yönelecek tek ciddi tehdit, yeni dünya düzenine makul bir biçimde uyum sağlamama başarısızlığından gelebilir. Birleşik Devletler'in hala sahip olduğu pek çok güçlü yan hesaba katıldığında, bu yeniden uyum sürecinin diplomasi ve stratejisini Walter Lippmann'ın klasik deyimiyle, ulusun yükümlülükleri ile ulusun gücünü dengeli duruma getirmek üzere düzenlemek, birbirini izleyecek yöntemlerin yeteneklerini teorik olarak aşacak bir şey olmasa gerektir. Amerika'nın global sorumluluklarını bu ülkenin 1940'lı yıllarda İngiltere'nin rolünü üstlenmesine benzer biçimde devralacak belirgin tek bir ardıl devlet bulunmamakla birlikte şurası da bir gerçektir ki Birleşik Devletler'in sorunları düşmanları tarafından çepeçevre kuşatılmış bir imparatorluk İspanya'sı ya da Fransa ile İngiltere arasına sıkışıp kalmış bir Hollanda veya karşısında kendisine meydan okuyan bir topluluk bulan Britanya İmparatorluğu'na kıyasla daha azdır. 21. yüzyıla doğru giderken Birleşik Devletleri bekleyen sınavların ürkütücü olduğu kesindir. Belki özellikle de ekonomi alanında. Ancak ülkenin kaynakları gene de epey büyüktür. Eğer bu kaynaklar doğru dürüst teşkilatlandırılabilirse ve eğer Amerika'nın sahip olduğu gücün hem sınırlarının hem imkanlarının ne olduğu makul bir biçimde anlaşılıp kabul edilirse. Belli bir perspektiften bakıldığında Birleşik Devletler'in karşısına dikilen açmazların benzersiz olduğunu söylemek hemen hiç mümkün değildir. İnsan dünyadaki hangi ülke uygulanabilir bir askeri politika geliştirir ya da silah, geçim ve yatırım sırasında bir seçim yaparken sorunlarla karşılaşmıyor diye sormadan edemiyor. Bir başka perspektiften bakıldığında ise Amerika'nın durumu çok özel bir durumdur. Ekonomik ve belki de askeri açıdan gerileme sürecinde olmasına rağmen Birleşik Devletler Pierre Hasner'ın deyimiyle her tür denge ve sorunda belirleyici etken olmayı sürdürmektedir. İyilik ya da kötülük yapmak için çok büyük bir güce sahip olduğu Batı İttifakı sisteminin temel direği ve mevcut global ekonomik sistemin merkezi durumunda bulunduğu için Birleşik Devletler'in yaptıkları ya da yapmadıkları öbür güçlerin her birinin yapmaya karar verdiklerinden çok daha büyük bir önem taşımaktadır.